kitaplardan.
Sevgili dinleyenler, Eski Kitaplardan programının yeni bir bölümünde sizlerleyiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün de gene tarihimizin önemli eserlerinden biriyle sizlerle bir arada olacağız. Yeni bir kitabı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Gene eski dönemlerden, yazılı edebiyatımızın ilk başlarından bir eser. Belki gene dil olarak Türkçe değil ama Türk dilini etkilemiş ve kültürümüzü yönlendirmiş bir eser, Farsça bir eserden söz edeceğiz. Ebu'l-Hasan Harakani, belki bu isim tanıdık gelecektir. Çünkü bir rivayete göre kabri sınırlarımız içerisinde Kars şehrindedir. Tabi bu birinci rivayettir, başka rivayette de başka şeyler söylenmektedir. Sufilerin ruhu belki bütün coğrafyalardadır. Dolayısıyla da insanlar onun kabrinin kendi şehirlerinde olmasını arzu etmişlerdir. Bundan dolayı makam dediğimiz bazı yerler halk tarafından bu şahsiyetlerin mezarları olarak kabul görmüştür. Ebu'l-Hasan Harakani, Horasan veya Türkistan diye bilinen bölgenin sufilerinden, tasavvufun önemli dönüm noktalarından birisi. Eserlerinden ziyade pratiğiyle, hayat tarzıyla ve kendisinden sonra bıraktığı izlerle, etkilerle önemli bir şahsiyet. 11. yüzyıl mutasavvufu, miladi. Daha doğrusu miladi 11. yüzyılın ilk yarısında vefat etmiş. 1033 yılını gösteriyorlar ölüm tarihi olarak. Horasan'daki Bistam şehrinin Harakan köyünde dünyaya gelmiştir. Kendisini Bayezid-i Bistami ile irtibatlandıranlar vardır. Anlatılan menkıbelerde de bununla ilgili bazı şeyler vardır. Birazdan bu konuda da bazı şeyler söyleyeceğiz. Bayezid-i Bistami'den işaret aldığı söylenir. Aslında tabii tarihsel olarak bunun manevi bir işaret olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü arada büyük bir zaman farkı söz konusudur. Kendisi bu bölgede dünyaya gelmiş ve tasavvufi terbiye almış bir zat. Harakan'dan Bistam'a gittiği, Bayezid-i Bistami'nin türbesini veya kabrini ziyaret ettiği ve onu kendine manevi olarak bir mürşit kabul ettiği söylenmektedir. Onun Bayezid-i Bistami'den feyiz aldığına dair rivayetler, yani manevi anlamda feyiz aldığına dair rivayetler, Mesnevi'ye kadar gelmiştir. Mevlana'nın Mesnevi'sinde de buna dair bazı bilgiler, hikayeler anlatılmıştır. Aslında onun Bayezid-i Bistami ile irtibatlandırılmasının asıl sebebi onun tasavvuf anlayışı bakımından Bayezid'in yolundan gitmesidir. Daha sonra üveysilik olarak da kabul edilen, yani şeyhi görmeden ona tabi olma, onun maneviyatına tabi olma anlayışının bir numunesidir Ebu'l-Hasan Harakani. Bistam'da çeşitli tahsil hayatından, çeşitli öğrenimlerden sonra, çilelerden, riyazetlerden sonra, yani tasavvufi anlamda nefsi terbiye ve tezkiye edici, arındırıcı ve aslında insanın bedenine zor gelen bazı yaşantılardan sonra onun bir aşamaya geldiği, artık irşat makamına ulaştığı söylenir. Kendisi o dönemin büyük sufilerinden Ebu Said Ebil Hayr'ın çağdaşı olduğu biliniyor ve Ebu Said'in kendisi hakkında olumlu fikirler ortaya koyduğu da biliniyor. Ebul Hasan Harakani sufilerin eserlerinde oldukça önemli bir yer tutar. Aslında kendisinin hayat hikayesi hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Yani hayat hikayesini aktarmak, ayrıntılı olarak dile getirmek o kadar da kolay değil. Fakat tasavvuf kitaplarında Feriduddin Attar'ın mesela Tezkiretül Evliya adlı eserinde Ebul Hasan Harakani'den geniş bir şekilde bahseder. Onun insanlara nüfuzu, onun manevi etkisi hep öne çıkarılır ve ön planda anlatılır. Bizim bugün Ebul Hasan Harakani'den bahsetmemize sebep olan eser Nurul Ulum adını taşımaktadır. Biz asıl bundan söz edeceğiz. Yani Ebul Hasan Harakani önemli bir sufi, bir dönüm noktası tasavvufta ama çok fazla hakkında ayrıntı maalesef yok. Ama geriye kalan bir eser var. Nurul Ulum adını taşıyor. Ebul Hasan Harakani'nin kabri, ölüm yeri konusunda çok farklı rivayetler var. Bir rivayete göre Harakan'da vefat ettiği, yani doğduğu yere döndü ve burada vefat ettiği ve kabrinde burada olduğu. Bir rivayete göre, bizim en çok sevdiğimiz rivayettir bu, Kars şehrinde olduğu kabrinin, İslamiyet'i yaymak için Horasan'dan çıkarak Anadolu'ya geldiği, Alparslan'dan yaklaşık 30 yıl önce bu bölgeye geldiği ve Alparslan'ın Malazgirt zaferinden önce Anadolu'da birkaç yeri fethettiğini biliyoruz. Bunlardan birisi de Kars'tır. Yani Anadolu'nun kapıları daha önce açılmıştır aslında. Kars'ın fethinden sonra Sultan Alparslan'ın Ebul Hasan Harakani'nin kabrinin üzerine türbe yaptırdığı söylenmektedir. Tabii bu bir makam olabilir, kabri olabilir. Bu konuda elimizde bir veri, net bir bilgi yok. Ama önemli olan o değil tabii ki. Bu kişilerin kültürümüze etkileri önemli, kültür dünyamızdaki yeri önemli, eserlerinin içerikleri önemli ve bizi ne şekilde etkilediği önemli. Biz o yüzden bugün Nurul Ulum'dan bahsedeceğiz. Nurul Ulum, kelime anlamını söyleyecek olursak ilimlerin nuru. Tasavvufi bir içerik var burada. Yani ne kadar zahiri ilimlere, fiziki ilimlere yönelirsek yönelelim, kalp ilmi, gönül ilmi ayrı bir ilimdir ve hepsini aydınlatan, onlara ışık tutan bir ilimdir demek istiyor olmalı ki bu eseri bir araya getiren Ebul Hasan Harakani'nin kendisi bu ismi koymuş olmayabilir muhtemelen. Ebul Hasan Harakani'nin konuşmaları, sözleri, vaazları, çeşitli mekanlarda yaptığı sohbetler onun yakınları tarafından, öğrencileri tarafından kayda geçirilmiş ve bunlar bir araya getirilmiş. Böylece Nurul Ulum adlı bir eser ortaya çıkmış. Nurul Ulum Farsça bir eser. Dolayısıyla Ebul Hasan Harakani'nin sohbetlerinin Farsça olduğunu söylemekte bir sakınca yok. Fakat asıl etkisi bütün İslam coğrafyasına olmuş. Hangi dili konuşsa konuşsun, sonraki dönem sufileri onun bu görüşlerinden, onun hayat tarzından etkilenerek ona özel bir yer ayırmışlar eserlerinde. Bunlardan birisi biraz önce bahsettiğimiz gibi Attar, birisi de Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Hatta o kadar çok menkıbe anlatılmıştır ki bunlar kitaplara da girmiştir bu menkıbeler. Tabii bir kısmı mantığı da aşacak niteliktedir. Mesela onun aslan üzerinde gittiği, aslana bindiği söylenmektedir. Daha başka rivayetler vardır. Ama bu elimizdeki kitap bu menkıbelerden ziyade onun görüşlerini, sözlerini bize taşımaktadır, bize aktarmaktadır. Eserin günümüze ulaşan tek bir nüshası var ne yazık ki. Yani bir kopyası kalmış bugüne. O da Britanya Müzesi Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyor hala ve buradan yararlanmak gerekiyor. Daha sonra tabii basımları yapılmış, bu eser neşredilmiş ve tercümeleri yapılmış. Nurul Ulum 10 bölüm şeklinde düzenlenmiş. Aslında bu 10 bölümün mantıksal bir ayrımı olmayabilir. Çünkü hepsi de benzer konulardan söz eden bölümler bunlar. Bir tek son bölümünde belki Ebu'l-Hasan Harakani'nin hayatıyla ilgili bilgiler yer aldığı için onu ayrı değerlendirmek gerekir. Eserin ilk yayını tabii çok geç yapılmıştır ama ondan önce Ebu'l-Hasan Harakani hakkında Doğu bilimciler, müsteşrikler bazı yazılar yazmışlar. Bunlardan birisi mesela Nicholson'dur. Mevlana'nın Mesnevisini ilk olarak neşreden, onun edisyon kritiğini yani çeşitli nüshalardan yararlanarak asıl metnini kurmaya çalışan ve bunu kitap halinde, 6 cilt halinde basan Reynold Nicholson'dur. 1914 yılında Nurul Ulum adlı eserin İngilizce çevirisini yayınlamıştır. Daha sonra eserin tamamı Rusça'ya tercüme edilmiştir. Bertels tarafından. Bertels de önemli bir şarkiyatçı. Ve daha sonra da çok geç bir tarih, 1980 yılında Tahran'da eserin Farsça metni tıpkı basımıyla beraber, yani o nüshanın kopyasıyla beraber 1980 yılında yayınlanmıştır. Abdurrefi Hakikat adlı araştırmacının uzun yıllar süren çalışması sonucunda. Eserin bir de Türkçe tercümesi var. Türkçe tercümesi de Şenol Kantarcı'nın çabalarıyla yayınlanmıştır. Kars'ta yayınlanmıştır. Kars'ta Ebu'l-Hasan Harakani Vakfı var. O vakfın girişimleriyle yayınlanmıştır. Eserin yazma nüshası 28 sayfadan oluşuyor. Yani oldukça küçük bir kitapçık. Ve bu 28 sayfada 10 bölümden söz ediyoruz. Anlaşıldığına göre o zaman 10 bölüm birer ikişer sayfadan her bir bölüm oluşmaktadır. Ve bölümlere kitabın orijinal söyleşiyle bab diyebiliriz. 10 babtan oluşuyor. Ve bu babların başlıklarını sizlere söylemek istiyorum sevgili dinleyenler. Birinci bab soru ve cevap diye geçiyor. İkincisi vaaz ve nasihat. Üçüncüsü peygamberin hadisleri. Dördüncüsü lütuf. Beşincisi Allah'a yakarış. Bu sadece bir sayfadır. Heyecan diye bir bölüm var 6. bab olarak. Sadece 3 satırdan oluşmaktadır. Kalplerin vahyi 7. bab, yani ilham hakkında. İlhama sufiler kalplerin vahyi diyorlar. Bu da bir sayfadan oluşuyor. 8. bab çalışmak hakkında, çabalama hakkında. Buradan da bazı şeyler paylaşacağım sizlerle. 9. bab hikayeler. Hikayeler dediği eski sufilerin ve ariflerin hallerini anlatan hikayeler. Ve 10. bab ise Şeyh Ebu'l-Hasan Harakani'nin kendi yaşantısı, nitelikleri ve menkıbeleri hakkındadır. Birinci bölümde soru-cevap kısmında ona sade sorular, basit sorular yöneltilmiştir. Ve onun verdiği veciz cevaplar, soruları takip etmektedir. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dervişlik nedir? Sorumuz bu. Cevap, şu üç pınardan beslenen bir denizdir. Üç pınar, biri takva, sakınış, ikincisi cömertlik, üçüncüsü Allah'ın yarattıklarına muhtaç olmamak. Dervişlik budur. Bir başka alıntı gene Ebu'l-Hasan bir dervişe sordu. Bu kez kendisi soru soruyor. Siz kime derviş dersiniz? Derviş dedi ki, gönlünde endişe olmayan kişidir derviş. Konuşur, sözü yoktur, görür, görüşü yoktur, işitir, işitmesi yoktur, yer içer, yemeğinin tadı yoktur, hareketi ve durması yoktur, üzüntüsü ve sevinci yoktur. İşte derviş budur. Garip kimdir diye sordular. Dedi, garip bedeni bu dünyada garip olan değil, gönlü bedeninde ve sırrı gönlünde garip olandır. Sordular, uyanmak için ne yapalım? Dedi, ömrünüzü baştan alın. Son nefesinizin geldiğini, iki dudağınız arasında beklediğini ve çıkmak üzere olduğunu düşünün. Büyük zatlardan biri kendisine dedi, bir yardım et, kitaplarım dağıldı, toparlayayım. Ebul Hasan ona şöyle dedi, sen de bana yardım et de dostun adını bir kez olsun gereğince anabileyim veya Allah'tan bana geldiği şekilde iki rekat namaz kılabileyim. Sordular, vesvese neden kaynaklanır? Dedi, gönül meşgalesi üç şeyden doğar. Göz, kulak ve lokma. Gözünle gönlü meşgul etmemesi gereken bir şeyi görürsün. Kulakla gönlü meşgul etmemesi gereken bir şeyi duyarsın. Haram lokma da gönlü kirletir ve böylece vesvese meydana gelir. Vaaz ve Nasihat adlı ikinci bölümden bir alıntı yapmak istiyorum sevgili dinleyenler. Hepimizin bir hastalığı var. Hastalık bir olduğuna göre ilaç da birdir. Hepimizde gaflet hastalığı var. Gelin uyanalım. Tandırdan elbisene bir kıvılcım sıçrasa da elbisen yanmaya başlasa hemen ateşi söndürmek için çırpınmaya başlarsın. Oysa kibir, haset ve riya ateşinin kalbine yerleşmesine razı olursun. İşte bu senin dinini yakan ateştir. Onun bir başka sözü bu ikinci bölümden. Nasıl vakti gelmeden Allah senden ibadet istemiyorsa, sen de yarının rızkını bugünden isteme. Üçüncü bölüm kitapta sadece başlık halinde kalmıştır, devamı yoktur. Lütuf hakkında. Kalp sonunda öyle bir yere gelir ki gönlün sesini kişinin kulağı duyar hale gelir. Ses kesildiğinde gönül nurunu kendi gözüyle görmeye başlar. Bir de onun duası var, 5. bölümde yer alan. Rabbim bana sen gereksin, bunu işittim kendi sırrımda. İlahi, mahzunların hikayesini sana anlatsam gök ve yer kan ağlar. Bu bana sen gereksin tabiri Yunus Emre'ye etkettiği şeklinde yorumlanmıştır. Yunus Emre ile Ebul Hasan Harakani arasında bir bağ kurulmuştur. Çalışıp çabalama hakkında bir sözü var. Yiğitlerin çalışması 40 yıldır. 10 yıl dilin doğrulması için çalışmak gerek. 10 yıl elin doğrulması için çalışmak gerek. 10 yıl gözün doğrulması için, 10 yıl gönlün doğrulması için çalışmak gerek. Umulur ki böyle yol yürüyen kişinin boğazından çıkan seste heva ve heves olmaz. Ebul Hasan Harakani'nin niteliklerini, hayatını anlatan 10. kısımdan da küçük alıntılar yapmak istiyorum. Küçükken çobanlık yapardı. Annesi babası kendisine yiyecek içecek hazırlayıp verirlerdi. O oruç tutup yiyeceğini başkalarına verirdi. Akşam eve geldiğinde yemek yerdi ve böylece oruç tuttuğu başkalarınca bilinmezdi. Bir başka rivayet buradan. Dönemin ünlü sufisi ve güzel rubailerin şairi Ebu Said Ebil Hayr, hacca giderken Harakan'a uğrayıp Ebul Hasan'ı ziyaret etmek ister. Ebul Hasan Harakani onun gelmekte olduğunu haber alıp karşılamaya oğlunu gönderir. Ebu Said onun oğlunu görünce gözyaşlarını tutamayarak atından iner ona saygı göstermek için. Yanındakiler der ki bu kişi Ebul Hasan Harakani değil. Ebu Said de der ki o değilse bile onun semtinden gelmiyor mu? Bir başka rivayet Ebul Hasan Harakani bir rivayete göre 12 bir rivayete göre 18 yıl aralıksız olarak yatsı namazını cemaatle kılmıştır. Bir de onun şöyle bir duası var. Rabbim gariplere benim tekkemde ölüm verme. Çünkü ben garibin ölümüne ve Ebul Hasan'ın tekkesinde bir garip öldü diye sala verilmesine dayanamam. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere Ebul Hasan Harakani'nin sözlerinin bir araya getirildiği Nurul Ulum adlı eseri tanıtmaya çalıştık. Özetleyecek olursak Nurul Ulum tasavvufun yeni yaygınlık kazandığı dönemde Horasan'da çevresine büyük etki eden ve tasavvufun bugünkü şekliyle anlayış olarak yerleşmesini, kabul görmesini sağlayan Ebu'l-Hasan Harakani günümüze de sözleriyle, yaşantısıyla ışık tutacak bir sufidir, bir bilgedir, ariftir. Onun eserinin Türkçe'ye bir tercümesi var. Daha sağlıklı, daha güzel tercümelerin yapılması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Onunla ilgili daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum ve bu temennilerle bugünkü programı kapatmak istiyorum. Bizimle vakit geçirdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
Kitaplardan.